Ayrım 14. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 182. Bu arada inanılmaz bir mucize gerçekleşti. Dev sol örgütü içerisinde çatışmalar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün lider kadrolarından Bedri Yağan ve yanındaki üst düzey militanlar, örgüt lideri Dursun Karataş'ın benimsediği yöntemlerin örgüte zarar verdiğini iddia ederek onu bir odaya hapsedip yönetime el koydular. Suriye-Lübnan kamplarındaki ve İstanbul'daki yönetici kadrodaki militanları Avrupa'ya çağırıp toplantılar yapıyorlardı. Sonunda Dursun Karataş zorla tutulduğu yerden serbest bırakılınca kaçmış, Türkiye'de Dev Sol'un legal yayın evi görünümündeki dergi ve derneklerle irtibat kurarak ülkedeki militanlardan yardım istemişti. İrtibat kurduğu her yerde örgüt içerisinde darbe yapıldı, zorla yönetime el konuldu diyerek herkesi ayağa kaldırıyordu. Dursun Karataş genellikle gıyabında Dayı Kod adıyla anıldığından örgütte dayıcılar ve darbeciler olmak üzere iki grup oluşmuştu. Örgüt içerisindeki ayrılık bölünmeye doğru gidiyordu. Biz tam bu sırada Dursun Karataş'ın serbest bırakılmasından kısa bir süre önce örgütteki bu bölünmeden haberdar olduk. Örgütün beka kamplarındaki militanları ve Türkiye'deki yer altındaki silahlı tüm militanları darbeci gruptan olmuş. Bu grubun lideri olan Bedri Yağan'ın yanında yer almışlardı. Legal dergi ve dernekler ise dayı grubunda kalmış, eski lider Dursun Karataş'ı destekliyorlardı. O zamanlar İstanbul'daki tüm illegal alanlar ve faaliyetler sorumlusu olan Abla Kod adlı Hatice Eranıl, sonradan kimliği öğrenildi, militanı ve onunla irtibatlı kişileri izliyorduk. Örgüt içerisinde sürekli bir hareketlilik vardı. Örgüte ait tespit ettiğimiz 3 tane hücre evi olmuştu ve bu evlerdeki militan sayısı her gün artıyordu. Anlam veremediğimiz bir hazırlık vardı, ciddi eylemler olabilirdi. Takip ettiğimiz bazı kişilerin gizli çekilen fotoğraflarından geçmişte birçok olayın faili olmuş önemli militanların bulunabileceği kanaatine vardık ve operasyon yapmaya karar verdik. Fakat o kadar takip edilen hedef vardı ki hepsini aynı anda ve gündüz sokakta almalıydık. Çünkü gece evlere operasyon düzenlenirse hepsi silahlarını kullanacağından çoğu ölü ele geçecekti. Bir kez silahlar patladı mı durdurmak imkansızdı. Artık operasyon yapacağımızı diğer birimlere anlatma zamanı gelmişti. Terörle Mücadele Şubesi'nin de operasyon arama ve sorgulamalar için hazırlık yapması gerekiyordu. Bu zamana kadar gelişmelerden bizim istihbarat şubesi A bürosunun dışında fazla kimsenin bilgisi yoktu. Planlarımızı yaptık, tam operasyon yapacağımız sırada dışarıdan geldiği anlaşılan ve militanların özel bir önem verdiği bir kişi, Abla Kod adlı örgütün Türkiye sorumlusu militanın kaldığı eve yerleştirilmişti. Bu olayı takip eden büro amiri bu gelen kişinin çok önemli olduğunu düşünerek operasyonun 1-2 gün geciktirilmesini istiyordu. Çünkü ablanın yaptığı bir telefon konuşması yakalanmış, çok kısa süren bu konuşmada hiç isim geçmemesine rağmen ablanın bir konuyu nasıl yapalım diye bu kişiye danışması üzerine, Türkiye sorumlusunun ancak genel yöneticiye fikir soracağı düşüncesiyle hiç tanımadığı, daha önce sesini duymadığı bu kişinin darbecilerin lideri Bedri Yağan olduğuna inanıyordu ve bundan emin olmak istiyordu. Bunun için de bu evi takip edip evden çıktığında bu kişinin gizlice çekilen fotoğrafını tanıyanlara teşhis ettirmeyi düşünüyordu. Haklıydı da ama bir defa olay bizim şubenin dışına çıktı mı durdurmak kolay olmuyordu. Bu kadar militanın bir arada bulunması her an bir eylem olma ihtimali operasyon isteğini arttırıyordu. Operasyon kararından tam 2 gün geçmesine rağmen biz hala operasyonu erteliyorduk. Emniyet Müdürümüz Necdet Menzir bizleri topladı ve bir an önce operasyonun yapılmasına ısrar etti. Gerekçelerimi anlatarak biraz süre istedim. Bunun üzerine bana şu fıkrayı anlattı. Salomon'un komşusuna borcu varmış ve ertesi gün ödemek zorundaymış. Ama ödeyecek durumda olmadığından gece bir türlü uyuyamıyormuş. Kocasının bu endişeli halini gören eşi komşusuna Salomon yarın borcunu ödemeyecek diye bağırdıktan sonra kocasına dönüp "Şimdi sen rahat uyu, bu defa da borcunu ödemeyeceksin" diye o uykusuz kalsın demiş. Necdet Bey de bu kadar ısrarım üzerine "Tamam, sana bir gün daha müsaade, ben yatmaya gidiyorum. Şimdi sen ne yap ne et, beklediğin şeyi bir günde yap. Hadi şimdi sen düşün bakalım" dedi. Ertesi gün Bedri'nin olduğu evin önüne gizli gözetleme aracını koyduk. İçine de Bedri'yi tanıyan birini yerleştirdik. Gündüz tüm hedefleri takibe başladık. Hata yapmamalıydık. Bir defa yakalamaya başladık mı tüm hedefleri kısa sürede tek tek almalıydık. Yoksa bütün örgüt alarma geçebilirdi. Bazen takip ettiğimiz hedefleri kaybediyorduk. Ama genellikle uğradıkları yerleri ve kullandıkları yolları bildiğimizden tekrar hemen bulabiliyorduk. 6 Mayıs sabahı başlayan takiplerde buluşmalara gelecek diğer şahısları da yakalamayı düşündüğümüzden en uygun zamanı bulmalıydık. Birinci buluşmaya karşı taraf gelmezse alternatif buluşma için o militanı beklemeliydik. O gün şansımız yaver gitti. Saat 14'te tüm takip ekipleriyle yaptığımız telsiz temasında bütün gruplar uygun durumdaydı. Bir satranç oyunu dikkatinde her hamleyi iyi ölçüp tartarak karar vermeye mecburduk. Beni istihbarat birimine almak istediklerinde, emin misiniz? Ben istihbarat yeteneklerine sahip biri değilim. Belki operasyon ve soruşturma derseniz kendime güvenebilirim. Ama istihbarat konusunda kendimi hiç yetenekli bulmuyorum demiştim. Çünkü operasyon planı yapmak tam bana göre bir işti. İşte o günde her hesaplamaları yapıp her alternatifi hesaplamıştım. Tüm militanları yolda, sokakta, uygun ortamlarda tek tek almaya başladık. Bizim takip ekipleri yeri ve kişileri gösteriyor, operasyon birimleri de yakalıyordu. Bir iki yakalamada meydana gelen boğuşmalar haricinde hiçbir şey olmamıştı. Eğer bu kişileri yakalamak için gece evlere girerek operasyon yapsaydık büyük bir kısmı ölü ele geçebilirdi. O gün hepsi profesyonel 22 tane SDB militanı yakaladık. Bu kadar çok sayıda silahlı dev sol militanı ancak Lübnan Beka kampında bir araya gelebilirdi. Ama asıl Bedri olduğunu tahmin ettiğimiz kişi hiç sokağa çıkmıyordu. Akşama kadar bekledik ama görme imkanı olmadı. Evde kaç kişinin olduğunu da bilmiyorduk. Gündüz operasyon başlamıştı ama bu eve mutlaka gece girmek mecburiyetindeydik. Gece geç saatte bu eve operasyon ekipleri baskın yaptı. Kısa süre sonra çatışma çıktı, 6 kişi ölü ele geçirilmişti. Ölülerden biri Bedri Yağan, diğeri ise İstanbul ve tüm illegal faaliyetlerin SDB komutanı konumundaki Abla Kod adlı Hatice Eranıldı. Ev sahibi karı koca örgütün legal alanda kullandığı, adlarına ev ve iş yeri aldığı bir aile görünümündeki örgüt mensuplarıydı. Bu karı kocaya ait bir markette arama yaparken nasıl bir tehlike atlattığımızı anladık. Bu market Beka kampından getirilmiş silahlarla doluydu. Kalaşnikovlar, diğer makineli tüfekler, roket atar RPG'ler, roket mermileri ve daha pek çok silah vardı. Hatırladığım kadarıyla 40'a yakın roket mermisi ve 7 adet roket atar silah bulunuyordu. Daha sonra diğer evlerde ve tespit ettiğimiz adreslerde aramalar yaptık. O kadar çok silah, patlayıcı malzeme ve mühimmat bulduk ki gözlerimiz bu kadar cephanenin varlığına inanamadı. İşte o zaman anladık ki Bedri Yağan örgütün tüm silahlı birimlerine kendine bağlayınca İstanbul'da eylem yapamayan örgütün lideri Dursun Karataş'ın yöntemleri sayesinde geri gittiğini ve kendisinin başa geçerek örgütü şaha kaldıracağını düşünmüş ve bu yönde tüm silahlarını, hatta şehir ortamında kullanılması mümkün olmayacak roket atarlarını ve kamplarda bulunan tüm militanlarını toplayarak nasıl eylem yapılırı göstermek için İstanbul'a gelmişti. Eğer operasyon yapılmamış olsaydı kısa süre içerisinde eylemlere başlayarak İstanbul'u cehenneme çevireceklerdi. Bu olay Bedri Yağan grubunu daha henüz doğmadan bitirmişti. Ama Dursun Karataş da boş durmuyordu. Cem Ersever olayı. Cem Ersever'in öldürülmesi Güneydoğu'daki olayları veya Türkiye'deki iç güvenlik anlayışını veya JITEM anlayışını birçok açıdan ibret alınacak şekilde gözler önüne seren bir olaydı. Yalnızca bu olayın irdelenmesi ve tam anlasıyla aydınlatılması ve faillerinin yargılanması bile Türkiye'de susurluk ve ergenekon anlayışının teşhiri ve ne olduğunun anlaşılması açısından yeterlidir. Ama maalesef her şeyiyle açık ve net olmasına rağmen bu olay hala istenilen seviyede soruşturulup failleri yargılanamadı. Cem Ersever'in öldürülmesi ile ilgili olarak Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu'nda ve daha sonra adliyede geniş olarak ifade verdim. Ama bu ifadeler hep resmi kalıplar içerisinde kaldığı için belki şimdi olayı bir hikaye ya da bir film senaryosu içerisinde anlatmak ve daha iyi anlaşılır hale getirmek gerekiyor. Cem Ersever'i ne zaman tanıdım? Eruh ve Şemdin ilçelerinin 15-16 Ağustos 1984'te PKK gerillaları tarafından basılmasından sonra Güneydoğu illerini terörle mücadele ve istihbarat açısından desteklemek amacıyla yapılan çalışmalarda ben de çalıştığım Mersin Terörle Mücadele Şubesi'nde mimlenip önce İstihbarat Daire Başkanlığı'nın açtığı yeraltı yıkıcı faaliyetlerle mücadele YYFM kursuna alındım. Daha sonra 1984 yılının son günlerinde de bir grup arkadaşımla birlikte tayinim Diyarbakır'a çıktı ve hemen gidip göreve başladım. Yeni atanan grubun amiri bendim. Ekip halinde hızlı bir şekilde Güneydoğu'daki olayları öğrenmeye çalışıyorduk. Diyarbakır İstihbarat Şube Müdür Vekiliydim ama Diyarbakır'dan çok tüm Güneydoğu bölgesinde görev almak gereğini duyuyordum. Veya genel müdürlükte bana biraz böyle bir görev biçiyordu. Tabii yönetim komutanlığının Diyarbakır'da olması, bölgesel düzeyde bir görev olması ve bizim yönetim karargahında bulunmamız da böyle bir imkanı bize veriyordu. Göreve başlamamdan birkaç gün sonra Sason operasyonu olmuş ve Ali Ozansoy isimli örgütün önemli kadrolarından Sason Bölge Komitesi sorumlusu, geniş bilgi birikimine sahip entelektüel bir örgüt yöneticisi yakalanmıştı. Ali Ozansoy'un ilk sorgulanması sırasında PKK'nın kuruluşundan o güne kadar ki yani 1985 yılı itibariyle geçmişini, varlığını, yurt dışı ve yurt içi faaliyet ve hedefleri, bu yeni çıkışının amacının ne olduğunu, ne yapmak istediğini bir bütünlük içerisinde kapsamlı olarak anlatan ifadesini bir video bandı kaydetmiştik. Sonra bu kaydı sistematik yazılı bir metin haline getirip bölgedeki görevlilere dağıtarak herkesin PKK hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştık. Bu farklı bilgi alma yöntemi PKK'yı çözen ve herkese PKK'yı gösteren faaliyetimiz bize önemli bir güç ve bilgi kazandırmış, aynı zamanda Sıkı Yönetim Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü düzeyinde farklı bir bakış açısı edindirmişti. O güne kadar bazı terör faaliyetleri gerçekleştirilmiş, Eruh ve Şemdin ilçelerinin basılmış olmasına karşın güvenlik kuvvetleri karşılarındaki grubun PKK'nın amacının ne olduğunu ve ne yapmak istediğini bilmiyordu. Hatta birçoğu Eruh ve Şemdinli baskınlarını Suriye'den gelen insanların yaptığını zannediyordu. Eruh Şemdinli baskınından sonra bölgeye gönderilen güvenlik kuvvetlerinin aldığı ilk ifadelerde çok ilginç noktalar vardı. İnanılmaz ve tuhaf bir biçimde ifade alınmıştı. Olay bir türlü kavranamamış, olayın ne olduğu hakkında bir fikir sahibi olunamamıştı. Bu yüzden tüm yönleriyle almış olduğumuz Ali Ozansoy'un ifadesi, PKK'nın ne olduğunu, ne yapmak istediğini, gelecekte PKK'nın neler yapacağını, hedeflerinin ne olduğunu ortaya koyan çok önemli bir belgeye dönüşmüştü. PKK'nın yeni süreçteki çıkışı o güne kadar daha derli toplu anlatılmamıştı. İlk yıllarda Diyarbakır'da fazla bir PKK varlığı yoktu. Daha doğrusu Alaaddin Zuhurlu ve bölge halkından birkaç arkadaşından oluşan bir gerilla grubu vardı. Ama onlar da pek fazla etkin değillerdi. Eylemsel olarak da fazla bir şey yapmamışlardı. Daha çok keşif, belki bölgeyi tanıma gibi faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bizim genel müdürlük adına PKK faaliyetlerinin daha yoğun olduğu birçok yere, Siirt, Hakkari ve Şırnak bölgelerine gidip oralarda inceleme yapma imkanlarımız vardı. Güneydoğu illerini gezip tanımaya ve oradaki meslektaşlarımızla veya askeri yetkililerle ya da sıkı yönetim görevlileriyle görüşerek PKK hakkında bilgi toplamaya yönelik bu tür inceleme çalışmalarının birinde Siirt'e gittik. O zamanlar Siirt'te Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürümüz Cafer Şahin'di. Bu konulara yatkın ve yetenekli biriydi. Zaten daha önce Ankara Asayiş Cinayet Masası'nda çalışmış, siyasi örgütleri sorgulamış olduğundan bu konuda oldukça donanımlı biriydi. Cafer Şahin'in örgüt mensupları, onların faaliyetleri, kod isimleri vesaire hakkında tuttuğu küçük not defterinin bir fotokopisini almıştım. Bu defter bizim çok işimize yaramıştı. İşte o arada birileriyle konuşurken Siirt Jandarması'nda sorgu operasyonları işlerine bakan Cem Ersever'le karşılaştım. O zamanlar üsteğmen veya yüzbaşıydı. Karşılaştığımızda nereye gitse hep bizden bahsedildiğini söyledi. Genel müdürlük adına yapılacak bazı görevler dolayısıyla defalarca Şırnağa, Hakkari'nin en ücra ilçesi Beytüşşebap'a gidiyor, buradaki meslektaşlarımızla ve halkla görüşerek bölgeyi ve insanları tanımaya, olayların iç yüzünü anlamaya çalışıyorduk. Biraz da belki Diyarbakır bölgesinde örgütün pek etkin olmamasından dolayı oradan gelmenin rahatlığıyla etrafta çekinmeden dolaşıyorduk. Birçok insan oralara gelip gittiğimizi ve adımızı biliyordu. Ama bizi polis değil de daha çok Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanı zannediyorlardı. Çünkü polisin oralarda dolaşması pek alışılmış bir şey değildi. Siirt İl Jandarma Alay Komutanlığı bölgesinde çalışan Cem Yüzbaşı da tüm bölgeyi dolaşan, bölgede olup biten her şeyi kontrol eden gözü kara biriydi. İşte bölgede dolaşırken Siirt'teki bütün köylerde, mezralarda bizim adımızı duyduğunu söyledi. Bir süre Cem'le sohbet ettik. Kısa süre içerisinde onun işine sarılan, bütün mesaisini ve zamanını her şeyiyle canı gönülden işine adayan, sürekli işi takip eden, olayları çok önemseyen ve bu davaya inanmış biri olduğu kanaatine vardım. O da belki bende belli şeyleri gözlemlemişti. İlk karşılaşmamızla birlikte aramızda aynı inanç ve düşünceyi paylaşan insanların yakınlığı ve samimiyeti oluşmuştu. Görevle ilgili her konuda rahat konuşabileceğim, derdimi rahat anlatabileceğim, farklı konularda tartışıp fikir birliği kurabileceğim biri gibi görünüyordu. Çünkü biz bütün varlığımızla, bütün mesaimizle üzerinde olduğumuz işe odaklanmamız gerektiğine inananlardandık. O da bu anlayıştaydı. Daha sonraki dönemlerde çok sık görüşemedik. Çok nadiren birkaç defa karşı karşıya gelmiştik. Ama kendimizi birbirimize çok yakın hissediyor, her karşılaşmamızda kimseyle paylaşmadığımız sırlarımızı birbirimizle paylaşabiliyorduk. Aradan epey bir zaman geçti. Bu arada Şırnak'ta bir iki defa karşılaştık zannediyorum. O karşılaşmalarımızda çok daha kızgındı. Özellikle askeri birimlerin şuurlu, makul ve mantıklı şekilde hareket edemediklerinden bahsediyordu. Hatta ilginç denemeler yapıyordu. Daha sonra uyguladığı bu yöntemlerin bazılarından yazdığı kitaplarda da bahsetti. O zamanlar Şırnak Uludere arasında gelip geçen herkes askerler tarafından sürekli kontrol ediliyordu. Durdurup araçları arıyorlar, yolcuların nereden gelip nereye gittikleri ve isimleri defterlere kayıt ediyorlardı. Ve tabii herkesten kimlik soruyorlardı. Cem kendisi için PKK'nın o zamanki en önemli yöneticilerinden Duran Kalkan veya herkes tarafından Selim Hoca diye bilinen Selahattin Çelik gibi birkaç insan adına sahte kimlikler hazırlamıştı. Bir gün Cem otomobile sivil olarak binmiş, otomobil kontrol için durdurulduğunda askerlere kendi kimliği yerine bir seferinde Duran Kalkan'ın, başka bir seferde Selahattin Çelik'in kimliğini göstermiş. Kayıtlara da bu isimler geçmişti. Daha sonra Tugay yetkililerine gidip Şırnak'taki kontrol noktalarından Selahattin Çelik ve Duran Kalkan'ın geçtiğini söylemişti. Bunun üzerine askerler Şırnak'ın giriş ve çıkışında gelip geçen herkesin kimliklerinin yazıldığı defterleri getirip baktıklarında gerçekten Selahattin Çelik ve Duran Kalkan'ın adları yazılıydı. Cem'in göstermek istediği durum da buydu. Kontrol noktalarında bölgelere girip çıkanların adı yazılıyor, kimlikleri kaydediliyordu. Fakat örgüt mensupları yöneticileri hakkında hiç kimse bilgi sahibi olmadığından, örgütün yönetici kadrolarından ya da aranan bir kişi bile bu kontrol noktalarından çok rahatça geçebiliyordu. İsimler hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan bu kontrol ya da kayıt tutmaların hiçbir işlevi olmuyordu. İşte Cem bu türden denemeler yapmıştı. Kendisi bana bunları anlatmıştı. Hatta daha sonra kitabında da benzeri şeyleri okumuştum. Kabına sığmayan, sürekli koşturan biriydi. Bu bölgedeki terör olayları nedeniyle hepimiz örgütün yeri ve faaliyetleri hakkında istihbarat almaya çalışıyorduk. Bazı insanlar da bu durumdan istifade etme gayretindeydi. Cem Yüzbaşı bir müddet sonra binbaşı olmuştu sanıyorum. Bunlardan bir kısmını deşifre etmişti. Bu insanlar önce jandarma, emniyet veya diğer istihbarat birimlerine gidip şu kişiler PKK'ya yardım ediyor. Şu gün PKK mensupları onların yanına geldi. Şu olayda kılavuzluk yaptılar. Şu kişi şu olayda PKK mensuplarına öncülük yaptı gibi ihbarlarda bulunuyorlardı. Sonra ihbar edip yakalattığı kişilerin evlerini ziyaret ediyor, polis ve askerlere rüşvet vererek onları kurtarabileceklerini söyleyip ailelerinden para alıyorlardı. Ardından jandarmaya ya da polise gidip bu kişilerin devlete çalışarak PKK hakkında tekrar bilgi aktaracaklarını söyleyerek onların salıverilmesini sağlıyorlardı. Masum insanları örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla yakalatıp daha sonra onları kurtarma vaadiyle yakınlarından para alan bu kişiler bu işi meslek haline getirmişlerdi. Bu yöntem maalesef bu bölgede çok yaygındı. Kimileri de önce jandarmaya gelip bir müddet bilgi vererek jandarmayı oyalıyor, sonunda verdiği bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkıyordu. Bu defa emniyete gidiyor, bir süre aynı şekilde emniyet mensuplarına bilgi veriyor. Emniyet bu kişilerin sahtekar olduklarını fark edince bu kez Milli İstihbarat Teşkilatı'na yöneliyorlardı. Orada da bu insanların üçkağıtçı oldukları anlaşılıncaya kadar epeyce bir zaman geçiyordu. İşte Cem Binbaşı bunlardan bazılarını ilçe merkezlerine götürüp sizi ihbar eden, hakkınızda iftira atan ve bize ihbar mektubu yazan üçkağıtçılar, sahtekarlar bunlar deyip onları kahvelerin orta yerinde teşhir etmişti. Yine ben ihbar etmeme rağmen kimse gitmiyor. Cudi Dağı X bölgesinde PKK'lılar var diyen bir köylüyü söylediğinin yalan olduğunu bilmesine rağmen gece önüne katıp Cudi Dağı'na, operasyona tek başına gidecek kadar gözü karaydı. İşte Cem böyle biriydi. Bir müddet sonra JITEM'in kurulmasıyla birlikte Cem'in ve bazı subayların JITEM'in kurucuları arasında olduklarını duydum. Cem'in kendisi de bu faaliyetlerin içerisinde olduğunu söylemişti. O ilk başta Silopi bölgesindeydi. Yanında Arif Doğan vardı. Muhtemelen o zaman Arif Doğan daha üst rütbedeydi. Cem ve yanındaki birkaç üsteğmen ve yüzbaşı beraber çalışıyorlardı. Kendilerine bir helikopter verilmişti. Kuzey Irak'taki yönetimlerle görüşerek PKK hakkında bilgi toplama faaliyetlerini organize etmeye çalışıyorlardı. Bir defasında Kuzey Irak'ta irtibat subayı gibi görev yaptıklarını da duymuştum. Bir süre sonra Cem Binbaşı'nın elemanlarının Silopi, Cizre ve Şırnak bölgesinde bulunduklarını ve faaliyet gösterdiğini duydum. Kimi zaman karşılaşıp konuşuyorduk. Bir müddet sonra Cem Binbaşı olağanüstü hal asayiş kolordu komutanlığının JITEM grup komutanı olarak atandı ve bir yıla yakın burada görev yaptı. O süre içinde bir veya iki defa kendisini ziyarete gitmiştim. Yanında askeri personel olarak daha sonra adı JITEM faaliyetlerinde adı geçen bazı subayları farklı kod isimleriyle tanımıştım. Ayrıca askerlik görevini yapan itirafçılar da bulunuyordu. Bunların bir kısmı daha sonra uzman olarak veya farklı görevlerle resmi kadrolar alarak Cem'in yanında çalışmaya devam etmişlerdi. Ama daha çok istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunuyorlardı. O da bir veya iki kez benim ziyaretime gelmişti. Tabii bu karşılıklı görüşmelerimizde birbirimize itimat ettiğimizden her şeyi çok rahat konuşabiliyorduk. Cem bir gün bana illegal örgüt mensuplarının bazılarını gizli yakaladıklarını, sorguladıklarını söyleyerek onlardan aldığı silah ve malzemeleri gösterdi. Sorgulanan bu insanların akıbetlerinin ne olduğu konusuna açıklık getirilemiyordu. Fakat dolaylı olarak sonucun ne olduğu tahmin edilebiliyordu. Cem PKK ile mücadele etmek için kanun dışı her türlü yöntemin kullanılması gerektiğini, normal yol ve yöntemlerle bu işin başarılamayacağını ima etmeye, anlatmaya çalışıyordu. PKK ile ancak böyle mücadele edilebileceğini, çünkü bu kişilerin mahkemelerde ceza almadığını, korktukları için kimsenin onların aleyhine şahitlik yapmadığını ve davacı olmadığını, olaylar gece gerçekleştiği için kimsenin bir şey görmediğini, hatta onlara destek veren kişilerin suçlarının hukuki olarak ispatlanmasının ve cezalandırılmasının çok zor olduğunu ve bunun sonucunda suç işlemeye devam ettiklerini, bunun için bu kişilerin infaz edilmesi yöntemlerinin kullanılması gerektiğini, bu örgüt mensuplarının ancak bu tür yöntemlerle durdurulabileceğini çok hararetle savunuyordu. Bunun üzerine ben anlattığı yöntemlerin doğru yollar olmadığını söyledim. Çünkü bu bölgedeki PKK varlığının artmasında birçok kişinin olumsuz faaliyetinin payı olduğunu, bunun içerisinde bu bölgede çalışıp rüşvet yiyen, hatta koruculuk faaliyetlerinde bile silah dağıtırken para alan kamu görevlileri olduğunu, PKK'nın bu açıkları kullanarak taraftar bulduğunu belirterek terör olaylarının artmasında etkili olan buna benzer yüzlerce başka olayı anlattım. Burada suçlu kim? PKK'ya ekmek veren, onlara yardım eden köylü mü, yoksa burada rüşvet mekanizmasını çalıştırmak suretiyle yanlış uygulamalar yaparak toprak ağalarına ya da nüfuzlu insanlara karşı köylüleri yalnız bırakıp PKK'nın kucağına atanlar mı diye sordum. Cem, evet sen haklısın dedi ama sonra elini boynuna götürerek ben burama kadar bu işe battım, bana anlatma, bu işte var mısın yok musun dedi. Ben yokum demekle kalmadım. Yine ısrarla bu yöntemlerin olayları daha da azdıracağını, bizim legal yöntemler dışına çıkmamamız gerektiğini kendisine epeyce anlattım. Ama o kanunsuz yöntemlere kesin inanıyordu. Bir müddet sonra iki itirafçı ve bir arkadaşıyla, bunlardan bir tanesi sanıyorum AA idi, önce itirafçı olup devlete sığındı, devlet içindeki yanlışları da gördükten sonra yurt dışına çıktı. Orada hem PKK hem de bu olaylarla ilgili tarafsız ve kapsamlı bilgi ve gözlemlerini çeşitli gazetelere anlattı. Yanımıza geldi, dört kişilerdi. O zamanki HEP adlı partinin binasında açlık grevleri yapılıyordu ve polis açlık grevlerinin olduğu yerde bekliyordu. Binanın yakınlarına patlayıcı madde koymayı düşündüklerini, herhangi bir polisin veya bir devlet görevlisinin zarar görmesini istemediklerinden, oradaki polisin çekilmesini, bu konuda yardımcı olmamı istediler. O gün uzun boylu konuştuk. Böyle bir şeyin olamayacağını, bu yolun doğru olmadığını kendisine dilimin döndüğünce anlattım. Cem hararetle bu tür şeylere taraftardı. Aslında o zamanlar yeni gerçekleştirilmiş bazı infazlar vardı ama onların yaptığını pek tahmin etmiyordum. PKK'nın legal yayını görünümündeki bir dergi yayınlanıyordu. Derginin bulunduğu binaya gidilerek dergi tahrip edilmiş ve buraya patlayıcı madde konmuştu. Bu arada o zamanki baro başkanı ve PKK'yı desteklediği söylenen bir kişinin polis lojmanlarının hemen yakınında ofis semtindeki arabasının altına patlayıcı konmuştu. Telsizlerde anonslar edildi. Şüpheli bir aracın plakası verilmişti. Bir iki dakika geçmeden telsizi dinlediğimde polis ekipleri plakası verilen aracı durdurmuş, aracın içerisinde jandarma asayiş komutanlığı JITEM'de çalışan itirafçılarla bazı asker ve subayların olduğu bilgisi verilmişti. Merkez aracı ve içindekilerin bırakılması talimatını verdi. Bu olayla birlikte artık zihnimde olayları tek tek birleştirmeye, bu türden olayları gerçekleştirenlerin JITEM'e mensup görevler olduğunu düşünmeye başladım. Yine bir süre sonra HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın, Diyarbakır Şehitlik Semtindeki evinden polis görünümündeki kişiler tarafından emniyete götürüleceği söylenerek kaçırılmıştı. O zamanlar Cem'in yanındaki bazı kişilere uyan bir eşkal tarif ediliyordu. Bu eşkallere göre faillerin Cem'in yanında çalışan insanlardan bazıları olabileceği kanaati bende de uyanmıştı ama tam olarak netleşmemişti. Olaylarla ilgili tahkikat yapılıyordu ve araştırmada Ankara'dan görevli olarak gelen insanlar da bulunuyordu. Diyarbakır'daki soruşturmanın başına o tarihte emniyet müdür yardımcısı olan Hüseyin Kocadağ verilmişti. Bir gün polis evine gittiğimde bir kenarda çalışma yapıyor, kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de yanlarına gittim ve Hüseyin Kocadağ ortaya konan en ciddi buldukları şüpheyi anlattı. Vedat Aydın'ın cesedi Elazığ Maden ilçesi yakınlarında, yani Diyarbakır'dan Ergani Maden istikametine giderken Maden ilçesi sınırları içerisinde bulundu. Cesedin bulunduğu yerle kaçırıldığı Diyarbakır arasındaki her yere sorup soruşturulurken yol üzerindeki trafik ekiplerine de sormuşlardı. O gün Ergani'de bulunan bölge trafik ekibi Ergani Maden arasında hemen Ergani çıkışında çimento fabrikasının az ilerisinde yolda trafik kontrolü yapıyormuş. Bu trafik kontrolü esnasında Ergani merkezden bölge trafik istasyonuna bir anons gelmiş. Ergani Dicle istikametinde, yani ters istikamette bir trafik kazası olduğu oraya bakmaları söylenmiş. Ekip yoldaki kontrolü bırakıp Ergani'ye gitmiş. Ergani'den Dicle istikametine dönmüş, belirtilen yere vardıklarında herhangi bir kazanın olmadığını görmüşler ve tekrar kendi görev yerlerine dönmüşler. İşte ekibin verdiği bu ifade dikkat çekmişti. Olmayan bir kazanın kontrol edilmesi bahanesiyle ekip yoldan çekilmişti. Bunun üzerine Hüseyin Kocadağ ve araştırmayı yapan diğer görevliler bu anonsu geçen Ergani Polis Merkezi'ne neden böyle bir anons yaptıklarını sorduğunda ihbarın ilçe jandarma komutanlığından geldiğini söylemişler. İlçe jandarma komutanlığına sorulduğunda bu bilginin jandarma bölge komutanlığından geldiğini anlatmışlar. Jandarma bölge komutanlığına sorulduğunda ise bilginin jandarma asayiş kolordu komutanı harekat merkezinden geçildiğini söylemişlerdi. İşte o safhadan sonrası sorulmamıştı veya bana anlatılmadı. Ama ben anlayacağımı anlamıştım. Bana göre Vedat Aydın'ı kaçıranlar onu Elazığ Maden ilçesine götürürken yolda trafik ekipleri tarafından kontrol edilme ihtimaline karşı Asayiş Kolordu Komutanlığı ara kademeler üzerinden bilgi aktararak polis ekibinin oradan çekilmesi sağlanmıştı. Böylece olayın artık kimin tarafından gerçekleştirildiği net olarak anlaşılıyordu. Vedat Aydın kaçırılmasından kısa bir süre sonra Diyarbakır'dan 70-80 kilometre uzaktaki Maden ilçesi yakınlarında Diyarbakır Elazığ Karayolu üzerinde Maden Çayı'nın kenarında Kalaşnikov makineli tüfekle taranarak öldürülmüş olarak bulundu. Cesedin bulunmasıyla birlikte de fırtına koptu. Vedat Aydın'ın cenaze töreni Diyarbakır'da çok ciddi olaylara sahne olmuştu. İlk defa Diyarbakır'da geniş bir toplumsal tabana yayılan ciddi manada bir olay gerçekleşmişti. Hep için Türkiye'nin her yerinden binlerce insan Diyarbakır'a gelip cenaze törenine katılmış, bu olay büyük bir yürüyüşe ve ciddi tepkilere neden olmuştu. Bütün devlet kurumlarına, TRT'ye, polise ve benzerlerine saldırılmıştı. Cenaze defnedileceği yere götürülürken surlarla Mardin Kapı Karakolu arasındaki dar yoldan geçen cenaze konvoyundaki bazı kişiler, özellikle kontrolden çıkan gençler ve çocuklar, polis karakolunu taşlamış ve karakola saldırmıştı. Karakoldaki görevlilerin kendilerini korumak için silah kullanması sonucunda, göstericilerin de silah atması iddiaları vardı, 3 kişi ölmüş, 5-6 kişi yaralanmıştı. Cenazenin defnedilmesinin ardından ise aynı yerden tekrar geçmek isteyen kalabalık karakola daha yoğun bir şekilde saldırdığında, görevlilerin tekrar ateş açması sonucunda bir kısmı düşerek, bir kısmı uçurumlara yuvarlanarak 19'a yakın kişi hayatını kaybetmişti. Yüzlerce de yaralı vardı. Böyle ağır bir olay daha önce hiç yaşanmamıştı. Aslında bana göre o cenaze töreni, tören sırasında o bölgede olup biten her şey ayrı bir skandaldı. Çünkü cenazenin önce köye götürüleceği, köyde defnedileceği belirtilmişti. Ama sonra şehir merkezine defnedilerek inanılmaz olaylara sebebiyet verilmişti. Bu cenaze töreninde Heplilerin ve valiliğin yaptığı yanlışlar başka bir kitaba konu olacak kadar çok ve ibretlik olaylardan oluşmaktadır. Sonuç olarak tüm tarafların hesapsız ve sorumsuz davranışları 23 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. İşte Cem aslında bu olayın baş planlayıcısı ve failiydi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 196.